Ayrım 7. Vulkanın Yaratılışı. Jack DeBrule. Sayfa 58. Kapı hızla vurularak kapandığı anda Mercer Hotel Washington'ın önünden geçerek 16. caddeye yöneldi. Ticaret Bakanlığı binasının önünden tekrar Pennsylvania'ya döndü. BMW bir kez daha dikiz aynasında gözüne ilişti. Arabaların hala kendisini izlemeleri Tish'in artık güvende olduğunu gösteriyordu. Mercer yoğun trafiğin içinde Jaguar'ın gücü ve yol tutuşundan yararlanarak bir yılan gibi kıvrılırken Willard Hotel ve postane binası flu olarak gözünün önünden geçti. Ansızın otomatik silahın belirgin ateş sesi yeniden duyuldu. İlk yayılım ateşi arabanın karoserini bozdu ve arka camda yaklaşık bir düzine delik açtı. Bir sonraki patlama arka lastiği patlattı. Araba kontrolden çıktı ve direksiyon Mercer'ın elleri arasında kaygan canlı bir yaratığa dönüştü. Jaguar'ın ölüme mahkum olduğunun farkındaydı. Arabanın çılgınca yalpalaması yolun çabucak boşalmasına neden olmuştu. Mercer bu durumdan yararlanarak yaklaşmakta olan şeride geçti ve bir bilardo topu gibi durmakta olan arabalardan sekti. En sonunda Archive metro istasyonunun girişinde durdu. Çarpışmanın ardından yaşanan sessizlikte şehir merkezinin dört bir yanından süratle olay yerine yaklaşan polis arabalarının sirenlerini duyabiliyordu. Mercer tabancaya dolu bir şarjör takıp arabadan atladı. Yürüyen merdivende uçarcasına koşarak kentin modern metro sistemine inerken kendisine yol açmak için insanlara omuz attı. Kalabalığı iterek aralarından geçer ve turnikelere atlarken trenle işlerine gidip gelenler ya nefeslerini tuttular ya da söylendiler. Cam kulübedeki metro korumaları endişelerinin sonuncusuydu. Platforma vardığında Mercer birbirlerine paralel iki dizi rayın boş olduğunu ve kendisini kamufle etmeye yetecek kadar kalabalık olmadığını görerek umutsuzluğa kapıldı. Yıldırım gibi arkasına döndü ve silahları ceketlerinin altında zar zor gizlenen üç adamın koşarak bulunduğu yere doğru yaklaşmakta olduklarını gördü. Yakındaki hattın yanındaki yer ışıklarının yanmaya başlaması bir trenin gelmek üzere olduğunun göstergesiydi. Tren önündeki hava duvarını iterek yaklaşırken istasyon gümbürdemeye başladı. Uzaktaki raylar hala boştu. Mercer trene bindiği takdirde anında öldürüleceğinin farkındaydı. Bu adamların toplumun gözünün önünde cinayet işlemekten dolayı herhangi bir vicdan azabı duymayacakları belliydi. Tren havanın hışırtıları ve fren gıcırtıları arasında tünelden fırlarcasına çıkarken istasyondaki gürültü hissedilebilir düzeye ulaştı. Mercer'ı izleyen adamlar sadece 20 metre arkasındaydılar ve bir tanesi silahını çekmek üzere elini çoktan ceketinin altına atmıştı. Mercer'ın kaçmak için tek bir şansı vardı ve hiç düşünmeden o fırsatı kullandı. Demir yolunun kenarına koşup gelmekte olan trenin ancak 2 metre önünden aşağı atladı. Makinist düdüğü öttürüp frenlere asıldıysa da Mercer bunu fark etmedi bile. 3 metrelik atlayışına fazlasıyla odaklanmıştı. Hedefi şaşırırsa en yakındaki cereyan geçen raylara uçup kendisini elektrikle idam eder ve peşindekileri zahmete katlanmaktan kurtarabilirdi. İki hat arasındaki alçak platforma sağ salim indi. Vücudu ivmeden ötürü öne doğru sarsıldığı anda karşı yönden bir trenin hızla bulunduğu yere yaklaşmakta olduğunu görünce sersemledi. Kollarını bir değirmenin kolları gibi sallayarak tekrar dengesini bulmaya çalıştı. Neredeyse başarıyordu da. Gelen tren omuzunu sıyırıp onu arkaya fırlatarak gıcırtılar arasında durmuş olan ilk trene çarpıp savrulmasına neden oldu. Mercer bir veya iki dakika artık ikisi de durmuş olan trenlerin arasında yatarak duyularının düzelmesini bekledi. En sonunda ayağa kalktı ve iki trenin yolcularının yüzlerindeki şok ifadesini aldırmadan uzaktaki vagonun tepesine tırmanmak için arkasını trenlerden birine dayadı. Bağırışmalar ve polis düdükleri arasında trenin kapılarının kapanmakta olduğunu belirten alçak sesli vızıltıyı duydu. Bir silah sesi duyuldu ve Mercer'ın tam başının yanından trenin tavanı delindi. Sırt üstü yuvarlanarak H&K'yı rayları ayıran yaya köprüsünde duran saldırgana doğrulttu. Tren ileri doğru hamle yaptığı anda Mercer ateş etti. Atışı hedefin sol tarafındaki betonu parçaladı. Tetikçi bir el daha dikkatli ateş etti. Mercer neredeyse aşağı kayacak gibi olana kadar trenin üstünde yuvarlanarak kendisini kurşundan kurtardı. Bir saniye sonra metro vagonu köprünün altına girdi ve Mercer kollarını vücuduna yakın, tabancayı da başının üzerinde tutarak trenin çatısında bir kez daha yuvarlandı. Köprüyle metro tünelinin girişi arasında bir metreden biraz fazla bir boşluk vardı. Mercer boşluğu geçtiği anda tetikçiyi fark etti. Tetiği çekti ve metronun karanlık tünele dalmasından hemen önce adamın sırt üstü düştüğünü gördü. Tüneldeki yolculuk bir karabasandı adeta. Trenin hızının saatte yaklaşık 60 kilometre olmasına karşın karanlıkta 600 kilometre gibi hissediliyordu. Zangırdayan tren Mercer'ı üzerinden atmakla tehdit ediyordu ve Mercer aynı zamanda tünelin alçak tavanına sürtünmekten de korkuyordu. Gürültü ve titreşim insanı delirtecek boyutlardaydı ama Mercer dişlerinin takırdamasını önlemek için çenesini sıkarak delice dayanıyordu. Geçmek bilmeyecekmiş gibi gelen birkaç dakikanın sonunda tren gümbürdeyerek sarı hat üzerinde bir sonraki istasyon olan L'Enfant Plaza'ya girdi. Mercer yayalara ait köprüye ulaşana kadar öne ilerledi. Şimdiye kadar bu istasyona ulaşmış bir yedek kuvvet olduğuna hiç kuşku yoktu ve büyük bir olasılıkla sonraki istasyonlarda da destek vardı. Onu kapana kıstırmışlardı. O kişiler her kimlerse. Yolcular işe gidiş geliş adı verilen karma karışık bale gösterisiyle trenden inip binerlerken istasyondaki bekleyiş bitmek bilmedi. Mercer Archive istasyonunda bıraktığı ceset yüzünden trenin durdurulmasından korkuyordu. Fakat bir dakika sonra bir zil sesi duyuldu ve pnömatik kapılar tıslayarak kapandı. Tren ağır ağır hareket etti ve Mercer bir saniye sonra köprüde duran başka bir silahlı adama göründü. Başka bir adam Beretta'nın namlusunu hızla ona doğru çevirirken Mercer VP-70'i kaldırıp nişan aldı. İki adam da Mercer tünelin karanlığında gözden kaybolana kadar ateş etmeye zaman bulamadılar. Mercer'ın tabancayı sıkıca kavramış ve havada olan eli hızla beton duvara çarptı. Anında uyuşan parmaklar bükülerek açıldı ve silah elinden kayıp düştü. Bir iki kere trenin çatısında zıpladıktan sonra kenardan düşerek sonsuza kadar kayboldu. Ağrı ve salaklığı yüzünden küfreden Mercer yüzü koyun yuvarlandı, artık silahsızdı ve sayıları tahmin bile edilemeyen bir düşmanla karşı karşıyaydı. Metro tam Jefferson anıtının hemen güneyinde yerin üzerine çıktığında Mercer tren Potomac nehrini geçerken kaçma şansı olduğunu fark etti. Bunu düşündüğü için bile kendisine küfretti ama başka bir seçeneği olmadığını biliyordu. Tren gün ışığına çıkar çıkmaz doğrulup ayakkabılarını fırlattı. Tren hızla eski bir buharlı tren gibi zangırdayarak ve tıngırdayarak tembelce akan nehrin üzerinde uzayan kafes köprüye girdi. Mercer ayağa kalktı. Rüzgar vücudunun etrafında ceketini kamçılıyordu. Ceketini hemen çıkarıp attı ve aşağıdaki nehre baktı. Safir mavisiydi. Atladı. Bir ok gibi nehre düşerken metronun kulak tırmalayan titreşimi duyulmaz olmuş ve bir an kulakları sessizliğe gark olmuştu. Çırpıntılı suya çarptığında aldığı darbe neredeyse bilincini kaybetmesine yol açsa da soğuk su onu çabucak kendisine getirdi. Nehrin yüzeyinden oldukça aşağıdaydı. Çarpma esnasında ciğerlerinin boşalması yüzünden suyun yüzeyine çıkmak için yukarı doğru yüzmek acı verici oluyordu. En nihayet yüzeye çıktı ve öksürerek ciğerlerindeki suyu attı. Başını kaldırıp köprüye baktı. Lakin tren çoktan gözden kaybolmuştu. İşkence dolu 20 dakika sonra kendisini kıyıya çekti. Nefes nefese Virginia'ya hoş geldin dedi. Pasifik. Salt yapısı bile modern bir nükleer denizaltıyı hassas bir istihbarat toplama için en ideal platformlardan biri kılar. Uzun süre denizin altında kalabilme yeteneği ve mutlak sessizliğinden ötürü bir denizaltı cezalandırılmadan düşman kıyılardaki pozisyonunu haftalar hatta aylarca koruyabilir. Şimdi Hawaii'nin 300 kilometre kuzeybatısında pusuya yatmış olan denizaltı 7 aydan beri oradaydı ve önemsiz bir olay dışında bir kez olsun fark edilmemişti. Bu keşif görevinin bitimine bir ya da iki hafta kaldığı için mürettebatın bozulmuş olan morali de en sonunda yerine gelmeye başlamıştı. Çoğunlukla Kuzeylilerden meydana gelen mürettebat, kaptanın ağır Gürcü aksanıyla dalga geçmiyordu artık. Son derece disiplinli olan bu mürettebatın arasında neredeyse gündelik bir olaya dönüşmüş olan tartışmalar bile artık son bulmuştu. Adamlar çok yakında sıcacık güneşi hissedeceklerini, sürekli devri daim edip durmayan bir havayı içlerine çekebileceklerini ve bir kez daha ailelerine kavuşacaklarını biliyorlardı. Yüzü gülmeyen 50'li yaşlarının ortalarındaki şahin yüzlü kaptan gözleriyle kontrol odasını yavaşça taradı. Savaş hazırlık istasyonunun görevin başından beri sönmeden aralıksız yanan kırmızı ışıkları adamların yüzlerini renklendiriyor ve odanın gölgede kalan her köşesini gözlerden saklıyordu. O da eve dönmek için sabırsızlanıyordu. Karısını yıllar önce kaybetmiş olmasına rağmen bir kızı vardı. Evden uzak olduğu dönemde kendisine ilk torununu doğurmuş olması gereken bir kız evlat. Kız mı yoksa oğlan mı diye düşüncelere daldı. Eğer oğlan olduysa kızı bebeğe onun adını mı verecekti yoksa geri zekalı kocasının adını mı? Sonar operatörü, "Kaptan, 205 derece 25 kilometre menzilde temas saptandı," diye haykırdı. Köprüde umut dolu elektrik çarpmış gibi bir hava eserken her bir çift göz kaptanın üzerinde perçinlendi. Saatini kontrol eden kaptan bunun bekledikleri gemi olabileceği sonucuna vardı. Yaşlı adam sakin bir sesle "Sonar, hedefin frekansını tarayın lütfen," dedi. "Menzil çok uzak efendim, beklemek zorundayız. Menzil 20 kilometre, 13 not döndüren tek pervane." Kaptan el mikrofonunu aldı. "Atış kontrol, hedefin tam yerini saptayıp bana bildirin. Torpido odası ve 1-2 numaralı tüpleri doldurun ama dış kapıları açmayın." Torpido odasından 30 metre uzakta olan köprüden dahi kaptan tüplere dolan suyun sesini duyabiliyordu. Dışarıda duyabilecek başka birilerinin olmamasını diledi. "Sonar, sinyalleri alabiliyor musunuz?"
"Olumlu efendim, artık çalışıyor."
Teknenin multimilyon dolarlık akustik bilgisayarı yaklaşan gemilerden gelen sesleri analiz ediyor, pervanesinin dönüşünden kaynaklanan gıcırtıları, dalgaları yaran gövdesinin sıvıyla sürtünme seslerini, yaşayan denizin her zaman geri planda mevcut olan seslerini dijital olarak ayıklıyordu. Ta ki, "Hedefimiz menzilde, sinyali güçlü alınıyor, tekrar ediyorum bu bizim gemimiz." Geminin ortam gürültüsünün ortasında sesten hızlı bir jeneratör, suda sadece dinleyenler tarafından algılanabilecek bir sinyalin titreşimini gönderdi. Bu bilgisayarın aradığı ve kaptanın beklediği sinyaldi. Kaptan mikrofonu bir kez daha aldı. "Torpido odası rahat." Sonar teknisyen lanet olsun diye çığlık atıp kulaklığını koparırcasına çekerek çıkardı. "Kaptan ne oldu?" diye sordu. Adamın kulaklarından ince bir çizgi halinde kan akıyordu. Teknisyen doğal sayılamayacak kadar yüksek sesle konuştu.
"Su altında yine bir patlama oldu efendim. Diğerlerinden çok daha güçlü."
"Kaptan, görevden alındınız," dedi. Duyarlı sonar cihazı dinleyenlerin işitme duyularını korumak üzere tedbir olarak akustik bir koruyucuyla donatılmıştı. Fakat kaptanın 4 sonar operatörü de koruyucunun yer altında meydana gelen patlamaların seslerini engelleyememesi yüzünden kalıcı işitme hasarıyla karşı karşıyaydılar. Donanım bu tür kötü amaçlı kullanımlar için tasarlanmamıştı. Adamlar da... Arlington, Virginia. Mercer taksi şoförünün omzuna hafifçe dokunarak genç Afrika'da göçmene bir 20'lik uzattı. "Üstü kalsın, ayrıca koltuk için de özür dilerim." Sarı Ford Taurus'un kumaş kaplı arka koltuğu da tıpkı Mercer'ın takım elbisesi gibi sırılsıklam olmuştu. Her adımında betonun üzerinde müstehcen sesler çıkmasına neden olan ıslak çoraplı ayaklarıyla evine doğru yürüdü. Evin ön kapısı kilitli değildi. Kapı arkasından kapandığında Mercer derin bir soluk aldı. Pentagon yakınlarında kendisini nehirden karaya attıktan sonra eve varması neredeyse 1,5 saat sürmüştü. Terk edilmiş bir otobüsün arkasında giysilerinin suyunu sıktıktan sonra ilk işi ana kent polisindeki bir arkadaşını aramak olmuştu. Arkadaşı Mercer'a hasarlı Jaguar'ın şehrin ana otoparkı yerine Anacostia'da ikincil bir otoparka çekileceğine söz vermişti. Aynı zamanda arabanın kağıt üzerinde en az birkaç gün için kayıp olarak gözükeceğini de garanti etmişti. Mahvolan arabası vasıtasıyla onu bulmaları biraz zaman alacaktı. Artık az önce neler olduğunu ve olanların nedenini anlayabilmek için biraz nefes alabilecekti. Mercer televizyonun sesini duyunca Tish Talbot'ın eve sağ salim ulaştığını anladı. Karolara ya da antika basamaklara su damlamasını aldırmadan evin içinde yürüdü. Tish bardaki kanepeye uzanmış, Mercer'ın okyanus seferleri yapan bir geminin hatırlanmaya değer eşyaları için yapılan açık arttırmadan aldığı örtünün altında uyuyordu. Kalın siyah yünün üstüne sarı ipekle geminin adı olan SS Normandy işlenmişti. Tish yavaşça uyandı ve ellerini kesinlikle kedimsi bir hareketle başının üstüne götürdü. Mercer kendini nasıl hissediyorsun diye sordu. Zemini kuru tutmakla içki ihtiyacı arasında çabucak bir karar vererek yavaşça barın arkasına geçti. Tish emin değilim diye cevap verdi ve Mercer'ın görüntüsü dikkatini çekti. Tanrım sen iyi misin? Bu işi bir kez daha yapmaya hazır değilim diyelim. Antika buzdolabından iki biri alıp kapaklarını açtı. Tish, hayır teşekkür ederim dedi. İzin almadan kendime bir şişe şarap açtım. Kahve sehpasının üzerinde duran yarısı dolu kadehi gösterdi. Mercer ilk şişeyi dudaklarına götürürken ikram etmemiştim dedi. Bira yedi uzun yudumda tükendi. Duş alıp üstümü değiştirmem lazım. Birkaç dakika sonra dönerim. Boş şişeyi barın üzerinde bıraktı. Mercer 10 dakika sonra üzerinde bir kot pantolon ve Pittsburgh Penguins formasıyla geri geldi. Tiş örtüyü katlamıştı ve barda oturuyordu. Evin çok güzel. San Diego'daki dairemi satın aldığımda işlevsel olmasından çok şirin olmasına önem vermek gibi bir hataya düştüm. Evin tamamı bu odadan küçük. Elinde sonunda bu evde yaşadığımı kabullenip bir kısmını dekore edeceğim. Tish samimi bir tavırla dekorasyon konusunda kesinlikle bir yetenek eksikliği olduğunu fark ettim dedi. Aman tanrım elin! Mercer metro tünelinin pürüzlü yüzeyinin derisini sıyırmış olduğu sağ elinin üstüne baktı. Banyoda eline beceriksizce bir sargı sarmıştı. Ancak yaptığı bandaj çözülmüş ve kızarmış yaralar yine açılmıştı. Acı veriyor ve hala epeyce kanıyorlardı ama ciddi bir şey yoktu. Temiz bir bar havlusu aldı fakat Tish havluyu elinden kaptı. İzin ver de ben yapayım deyip cildindeki kanları silmeye başladı. Eli Mercer'ın eline değdiği anda sıcak bir şeye dokunmuş gibi nefesi kesildi. Mercer'ın elini yavaşça çevirip bilim insanı hüviyetiyle inceledi. Mercer'ın elleri çalışma ve ağrıyla yontulmuştu. Avuçları sertleşip nasır tutmuş birer yastıktı ve arkaları eski yaraların yerinde oluşan dokularla kabarmış çapraz beyaz çizgilerle doluydu. Özenle kesilmiş tırnaklarında çizgiler ve oyuklar olduğu göze çarpıyordu ve küçük parmağının tırnağı etine kadar çatlamıştı. Tish Mercer'ın elini bırakıp bir şey bulmak istermişçesine gözlerinin içine baktı. Mercer hayatımı kazanmak için çalışıyorum diye sırıttı ve bunlar da benim aletlerim. O halde sanırım bu sıyrık seni pek fazla rahatsız etmeyecektir. Etmesine ediyor da kabul etmiyorum. Tish başını çevirdi tekrar konuştuğunda sesindeki ciddiyet hissediliyordu. Bugün hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim kıkırdadı. Tanrım kulağa ne kadar da basma kalıp geliyor. Mercer ona gülümsedi. Baban da bir zamanlar benim hayatımı kurtarmış olduğu için yapabileceğimin en azı bu. Jack nasıl? Babam yaklaşık bir sene önce öldü. Haberin yok muydu? Mercer'ın yüzü kül gibi oldu. Hastanedeyken sana söylemeye çalıştım ama o adam içeri girmişti. Mercer kurbağa gibi bir ses çıkarmayı başardı. Nasıl? Endonezya yakınlarında bir petrol platformunda öldü. Platform deli bir tayfunda alabora olmuş. Mercer'ın kafatasının alt kısmında başlayan uyuşma saniyeler içinde hızla bütün bedenine yayıldı. Az kalsın destek almak için bara tutunmak zorunda kalıyordu. Tek bir söz bile söylemeden koşarak yatak odasına gitti ve bir dakika sonra elinde hamura dönmüş bir kağıt parçasıyla Jack Talbot tarafından gönderilmiş telgrafla geri geldi. Kağıdı uzattı ama Tiş bir an kağıda dokunmaktan korkarmış gibi tereddüt ettikten sonra alıp çabucak okudu. Şaşkına dönmüş bir halde Mercer'a baktı.
Anlamıyorum.
Mercer yavaşça ben de dedi, ben de anlamıyorum. Ama birileri beni bu işe karıştırmak istiyor. Tabii bu iş her neyse ve tehlikede olduğum konusunda da haklıydılar.
Birasını bitirip dolaptan bir tane daha aldı. Hastanede bana neden korunduğunu veya babanın ya da bu telgrafı gönderen kişi her kimse senin neden tehlikede olduğunu düşündüğünü bilmediğini söylemiştin.
Doğru. Dinle. Ben sadece bir deniz biyoloğuyum. Beni öldürmeyi kim ister ki? Ve bu arada hastanede odama gelen adamın gerçek bir doktor olmadığını nereden anladın?
Tek bir nedeni vardı. Ürolog olduğunu söyledi. FBI'ın korumalarını atlatmak için ben de aynı şeyi söylemiştim. Korumalardan biri benim kimliğimi bir kez daha kontrol ederdi. Ayrıca viziteye çıkan hiçbir doktor o kadar rahatsız görünen ayakkabılar giymez.
Mercer omuzlarını silkti. Birilerinin seni neden öldürmek istediklerine gelince bunu öğrenmemiz gerekiyor. Ocean Seeker'ın son yolculuğuyla alakası olduğu belli. Anlatsana.
Tiş gözyaşlarına boğulacak gibi oldu ve konuşmayı başarmadan önce solunumunu yavaşlatmak zorunda kaldı.
Sence bütün o insanlar benim yüzümden mi öldüler?
Anında hıçkırarak ağlamaya başladı.
7. ayrımın sonu. Sayfa 68.